Huzur arayan topraklar.
Merhaba sayın dinleyenler. Bu programımızda Orta Doğu'nun güncel gelişmelerinden biri konumuz olacak. Irak ve Suriye'deki durumdan ve DAEŞ'in Orta Doğu siyaseti üzerindeki etkilerinden söz edeceğiz. Gelişmelerin sonuçlarını ele alacağız. Irak ve Suriye'deki gelişmeleri DAEŞ'i stüdyodaki konuğumuz doçent doktor Serhat Ekmen'le değerlendireceğiz. Sayın Ekmen, Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı, aynı zamanda 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Orta Doğu ve Afrika Araştırma Merkezi Başkanı olarak görev yapıyor. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Hocam, konulara geçmeden önce isterseniz bir Erbil'i bağlantımız olacak. Önce Erbil'den son durumu alalım. Telefon hattında Mustafa, TRT muhabiri Mustafa Kerim. Kendisinden son gelişmeleri alıyoruz. Buyurun Sayın Kerim. Sizi dinliyoruz.
Evet, iyi yayınlar. Hocamıza da hoş geldiniz diyoruz bu taraftan, Erbil'den. Irak'taki gelişmeler tabii bir taraftan havanın sıcaklığıyla beraber daha son zamanlarda IŞİD'in saldırılarıyla, DAEŞ'in saldırılarıyla ülke hala tam güvenliğini korumuş değildir. Özellikle de Ramadi ve Enbar bölgelerinde IŞİD saldırılarını yoğunlaştırıyor. Daha önce Irak güçleri tarafından ve Şii milisler tarafından alınan bölgeler tekrar Irak ordusu tarafından geri alındı ve IŞİD o bölgeleri tekrar istilası ve tekrar bölgeleri yerleşti. Bu bölgelerin özellikleri Arap Sünnilerin bölgeleri olmasından oluşuyor ve bu Arap Sünniler bir taraftan da Şii milislerin bölgeye yapmış oldukları zulümden ve bölgeyi aldıklarında yaptıkları talan ve insanların evlerini çaldıktan sonra tabii büyük bir tepki nedeni oldu. Bu tepkiyi de Sünni bölgedeki ve Sünni aşiretler tekrar IŞİD'e destekleyerek o bölgeleri IŞİD'in tekrar işgaline veya da IŞİD'in almasına neden oldular.
Mustafa
Aynı
Bey.
Zamanda bölgede özellikle de Havice bölgesinde birçok aşiret reisi ve aşiret mensupları son zamanlarda DAEŞ'e olan bağlılıklarını ve onlara olan vilayetlerini dile getirdiler. Bu da tabii bölgedeki Sünnilerin yavaş yavaş DAEŞ'in etkisi altına girdiğini ve bölgede bulunan tansiyonu ve yükselen tansiyonu da bir şekilde daha da yükseltiyor. Haşr-ı Şabi Şii milisler bölgesine gelirsek özellikle de Irak Başbakanı Abadi'nin de çok desteklediği ve onları kayda aldığı bölgeler ise yakında hem Musul'a hem de tekrar DAEŞ'in almış olduğu Ramadi bölgesini ve Enbar bölgesini tekrar geri alacağı DAEŞ'e fatihler veriyor. Fakat gerçekte ve emri vakide gördüğümüzde Şii milisler ve Irak ordusu özellikle de Enbar ve Sünni bölgelerinde tamamen bölgeyi IŞİD'e, DAEŞ'e teslim ettikleri görülüyor. Diğer taraftan Erbil bölgesine gelirsek, Erbil bölgesi sakinliğini koruyor ve sakin vaziyetlerle devam ediyor. Özellikle Peşmerge yaklaşık %95 IŞİD tarafından alınan ve istila edilen bölgelerini tekrar geri aldığı söyleniyor. Bundan birkaç gün önce de Mahmur ve Kuvvet bölgesi komutanı Sirvan Barzay ile yapmış olduğumuz demet içerisinde de şu an Peşmerge bazı silahlar aldığını fakat daha hala ağır silahlara ihtiyacı olduğunu çünkü DAEŞ Irak'ı işgal ettiğinde özellikle Musul bölgesinde çok sayıda Irak'ın ağır tanklarını ve ağır silahlarını ele geçirmişti. Bu da hem Peşmerge karşı hem de şu an Irak ordusuna karşı bu silahları çok iyi bir şekilde kullandıklarını dile getirmişti. Bu silahların nasıl kullandıklarına dair yaptığımız soruda da cevabı şöyle oldu. Sirvan Barzani'nin cevabı, Irak ordusunda eski Baath Partisi mensupları ve komutanları şu an DAEŞ'te bir şekilde iletişim içerisindeler ve bunlar onlara destek veriyorlar. Bu insanlar da Irak ordusunda yüksek rütbeli insanlar oldukları için bu tür silahlarını kullandıklarını daha iyi bir şekilde biliyorlar. Ve bunu da hem Irak ordusuna karşı hem de bölgedeki diğer güçlere karşı ve bunun içerisinde Peşmerge'ye karşı da çok rahat bir şekilde kullanabiliyorlar.
Teşekkür ederim Mustafa Bey. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
Evet.
İyi günler efendim.
Teşekkür ederim.
Son gelişmeleri Irak Erbil TRT muhabiri Mustafa Kerim'den aldık hocam. Aslında bugünkü durumu özetledi bize. Ama bugünkü durum 2003 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğinde koalisyon güçleri tarafından Irak'ın işgal edilmesiyle başladı. Baas rejimi yıkıldı ve Baas sonrası bir döneme geçildi. Yaşanan ilk bakışta bir rejim değişikliği ancak arkasından çok zorlu bir devlet inşası süreci yaşadı Irak. Bugün de bir iktidar boşluğu yok ama istikrarsız bir yönetim olduğunu söylemek mümkün. İktidar oluştu, Irak'ta bir yönetim oluştu. Şimdi biz bu konuları konuşurken diğer taraftan sıradan insanların yaşadığı dramlar var, acılar var. Birer haber olarak geçiyoruz bunları. Kısaca özetledik. Bu geçmişi diyelim. Kürtlerle devam edelim istiyorum. Kürtlerin tartışmalı bölgeler üzerindeki hak iddiaları ve bu iddiaların sağlamlaştığı yorumları var Irak'ta. Biraz evvel muhabirimiz de bölgeye ilişkin ve Kürtlere ilişkin bilgileri aktardı. Bu yorumları değerlendirir misiniz hocam?
Şimdi öncelikle bu tartışmalı bölgelerin neresi olduğunu söyleyelim. Dinleyenlerimizin aklında bir yer oluşabilmesi için. Musul vilayetinin kuzeybatısından Diyala vilayetinin güneydoğusuna kadar bir yay çizerek ilerleyen bir alandan bahsediyoruz. Yani Irak ülkesini batı-doğu istikametinde kesen ve neredeyse 4 vilayeti doğrudan 2 vilayeti de dolaylı olarak ilgilendirmesi nedeniyle Irak'ın 6 vilayetini ki 19 vilayeti var bugün. 6 vilayetini doğrudan ilgilendiren bir alandan bahsediyoruz.
Geniş bir alandan.
Çok geniş bir alan. Ve doğal kaynakları ve demografik yapısı itibariyle de son derece sorunlara gebe bir alandan bahsediyoruz. Çünkü bu bölgede demografik yapı Irak'ın etnik ve mezhepsel çeşitliliğini yansıtan bir özellik taşır. Sünni Arapları, Şii Arapları, Türkmenleri, Kürtleri, Yezidileri, Hristiyanları, değişik unsurları bulabilirsiniz bu bölgede. Aynı zamanda son yapılan çalışmalar gösteriyor ki bu bölge Irak'ın keşfedilmemiş petrol ve doğalgaz yatakları içinde de önemli yer tutuyor. Türkiye açısından özel bir önemi de var. Kerkük de aslında tartışmalı bölgeler içerisinde kabul edilen yerlerden birisidir. Ve Irak Anayasası'nın 140. maddesi çerçevesinde ele alınan bu tartışmalı bölgeler meselesinin belki en önemli düğümüdür Kerkük. Dolayısıyla bizim tarihsel hassasiyetlerimiz dikkate alındığı zaman hem tarihsel hassasiyetlerimiz hem jeopolitik hassasiyetlerimiz hem de Türkmenlere dikkate alındığı zaman bu tartışmalı bölgeler meselesi bizim açımızdan sadece Irak'ta bir toprak ve de egemenlik meselesi değil. Aynı zamanda Türkiye için tarihsel de bir hassasiyet meselesi olarak ön plana çıkmaktadır. Şimdi bu örgütün ortaya çıkmasından sonra ortadaki durum nedir? Önce bu alanda tartışmalı bölgelerin bir kısmında başarılar sağladı, bir kısmını bunun ele geçirdi. Ancak örneğin Kerkük'te baştan itibaren Kerkük şehir merkezinin Peşmerge denetimine tam olarak girmesi 10 Haziran 2014 yani Irak'ta malum olaylar başladıktan kısa bir süre sonra gerçekleşmiştir. Bunun dışında geçtiğimiz Ağustos-Eylül aylarının sonuna kadar bölgede çatışmaların yaşandığını biz gördük. Bu aşamada örgütün birçok yerde ilerleme kaydettiği ve bugün tartışmalı bölgelerde inen yerlerin önemli bir kısmının eline aldığını gördük. Daha sonra ne oldu? Yıl sonuna doğru Amerika Birleşik Devletleri'nin hava kuvvetleri desteğiyle Peşmerge büyük ölçüde bu alanlara tekrar hakim oldu. Bir kısmında da tabii her yerde aynı değil çünkü batı doğu istikametindeki kesen geniş bir hattan bahsediyoruz. Doğuya doğru kayıldıkça da İran'la ve Şii milislerle işbirliği yapan Peşmerge güçlerinin doğuda İran sınırına yakın bölgelerdeki tartışmalı bölgelerde denetimini aldığını görüyoruz. Yani dolayısıyla tek bir müttefikle hareket ettiklerini söylemek doğru değil. Netice itibariyle ortada bir fiili durum oluştu ama bu fiili durumun bir özelliği var. Önceki dönemden farklı olarak demografik yapı büyük ölçüde değişmiş durumda. Topraklar ya el değiştirdi Ama insanlar nerede diye bakacak olursanız, oranın orijinal sakinlerinin büyük bir kısmı bugün evlerinde yaşamıyorlar. Ya Erbil'de yaşıyorlar, ya Duhok'ta yaşıyorlar, ya ülkenin başka yerlerine kaçmış durumdalar. Çünkü burası hala bir çatışma bölgesi ve uzun vadeli olarak baktığınızda bu bölgedeki demografik yapı değişimi jeopolitik bir takım sonuçlarda neden olabilecek durumda.
Evet, Irak'ta sadece Kürtler yok, az evvel Şiilerden de söz ettiniz. Diğer gruplardan, aktörlerden söz ederek devam edelim hocam. Bağdat yönetiminin zayıflamasının yol açtığı, yol açabileceği unsurlardan da konuşalım.
Şimdi Bağdat'ta az önce sizin de belirtmiş olduğunuz gibi işgalden sonra doğru düzgün bir yönetim oturtulamadı. Temel sorun ülkenin etnik ve mezhepsel aidiyetler ölçüsünde yeniden inşa edilmeye çalışılması ve siyasetin temelinin Iraklılık kimliği değil, bu etnik ve mezhepsel aidiyetler olmasıdır. Bu dönemlerde yani 2000'li yılların ortalarında bu çok konuşulmuştu. Hatta Irak'ın Lübnan tipi bir yapıya doğru evrilmesinden bahsedilmişti. Bunun da ülkede parçalanmanın önünü açacağı söyleniyordu. Bugün yaşadığımız şey aslında 3 aşağı 5 yukarı bundan ibaret. Merkezi evet bir hükümet var. Hiçbir zaman hükümetsiz kalmadı Irak. Ama işlevsel bir hükümet mi? Kesinlikle hayır. Bundan önceki hükümet de aynı şekildeydi. Bugünkü hükümet de aynı şekilde. Hiçbir işlevini başta hizmetler olmak üzere halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması, örneğin elektriğin sağlanması, temiz suyun sağlanması dahil olmak üzere temel hizmetleri yerine getirmekte güçlük çeken, kamunun en önemli görevi olan kamu güvenliğinin sağlanması noktasında büyük zafiyetlere sahip, ulusal bir ordu oluşturulmuş bir hükümetten bahsediyoruz. Dolayısıyla devlet otoritesinin çekmesinden sonra bir türlü kamunun yeniden kamu güvenliğinin ve kamu hizmetlerinin yeniden tesis edilmesi bu nedeni, bu sonuçlara neden oldu. Bunun en gündemdeki sonuçlarından bir tanesi ülkenin temelde güvenliğini sağlamaktan sorumlu olması gereken kolluk güçlerinin başka yapılara yerini bırakması. Az önce Mustafa Bey de belirtti Haçlı Şahabilerden. Düşününüz ki bir ülkede ordu veya polis teşkilatı değil de güvenliği yerel milis güçleri sağlıyor. Bu durumda yerel milis güçlerinin siyasi ve kimliksel aidiyetleri dikkate alınarak bunların çok olumsuz sonuçlara yol açabileceğini görebiliriz. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi son dönemde Ambar'da yaşandı. Tikrit'te olup bitenlerden sonra, Tikrit uzunca bir süre ve son derece kanlı şekilde geri alındıktan sonra örgütten birçok aşiretin kafasında soru işareti belirmişti. Ambar'daki çatışmalardan sonra hükümetin güvenliği sağlayamadığı, güvenliği sağlamak üzere tekrar ele geçirmek için operasyon yaptığı noktalarda ise akla hayale gelmeyecek zulümler uygulaması nedeniyle aşiretler kalktı. Bu terör örgütüne biat ettiler. Yani evet. Burak'ta böyle bir durum var şu anda. Bu hükümetin zayıflaması ve bu parçalı yapısının muhtemelen en doğrudan sonucu.
Evet, gerekçelerini de biat eden aşiretler Şii hükümeti ve milislere karşı duran tek güç örgüttür diye tanımladı aşiret reisleri. Aslında durum giderek daha çok parçalanmaya zemin hazırlıyor gibi.
Evet.
Irak'taki etnik ve dini gruplar komşularda da devam eden etnik ve dini gruplarla ilişkili.
Evet.
Kürtlerin komşularla ilişkili olduğunu biliyoruz. Şii Araplar, İran, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan'daki Arap ve Arap olmayan Şiilerle ilişkileri var. Yine Sünni Araplar Suriye ve Ürdün'deki Arap Sünnilerle ve Arap dünyasındaki İslami akımlarla ilişkilerini sürdürüyor. Türkmenlerin az evvel belirttiğiniz Türkiye açısından büyük bir önemi var. Böyle baktığımızda hocam, bu çerçevede Irak'ta yaşananlar, komşularda yaşananlar ya da ilişkili olan ülkelerdeki politikalar birbirlerini nasıl etkiliyor ve bu çerçevede özellikle İran'dan söz ederek devam edelim.
Peki, şimdi 1919 yılında Orta Doğu'nun yeni düzeni inşa edilirken bu düzen 20'li yılların hemen başında Irak'ın omuzları üzerine inşa edildi. Çoklukla Mısır düşünülür ama o dönemde çok önemli bir tartışma vardı. İngiltere, sömürgeci güç olarak İngiltere'nin Orta Doğu politikasında öncelik Hindistan sömürgesinin kurulması ve dolayısıyla Mısır mı olmalıdır? Yoksa yeni bir Arap realitesi üzerine Irak ekseninde mi inşa edilmelidir? Bu tartışmadan ikincisi galip çıktı ve Irak'taki düzen üzerine belki de İngiltere sömürgeci siyasetini inşa etmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgali bütün bu dengeleri kökten alt üst etti. Yani 20'li yılların başında kurulan bu düzen 2003'te çökünce sadece Irak değil Orta Doğu'daki tüm diğer ülkeler bundan etkilendi. Şimdi Bu anlamda baktığımız zaman bugün Irak'ın zayıflayan durumundan, parçalanmak üzere olan bir devlet olduğundan bahsederken öbür taraftan bakıyoruz ki Suriye'de aynı şekilde. Irak ve Suriye gibi iki büyük komşu devletin yaşadığı jeopolitik ve demografik depremden Ürdün gibi büyük ölçüde yapıntı bir devletin etkilenmemesi zaten kaçınılmaz. Çünkü akraba aşiretlerden bahsediyoruz. Yani sınırın iki tarafında akraba aşiretlerden bahsediyoruz. Tabii bütün bu denklem içerisinde Suudi Arabistan ve İran da özel bir konuma sahip. Çünkü İran'ın hem dış politika anlayışına hem de strateji anlayışına bakacak olursanız ülke içindeki sorunları dışarıda karşılamak gibi bir alışkanlığı var. Dolayısıyla ülkesinin içinde çatışmayı yansıtmadan Irak gibi, Suriye gibi, Lübnan gibi, hatta Bahreyn gibi, Yemen gibi bölgelerde kendisine bir takım yerel müttefikler bulup bu ülkeleri çatışma alanına çevirerek kendi ülkesinin içindeki sorunları dışarıda çözmeye ya da ihraç etmeye yönelik bir politika var. Maalesef 2003 sonrası Irak'ın belki en önemli sorunlarından bir tanesi bu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal etmiş olabilir ama Amerikalıların da kabul ettiği gibi Irak'taki en önemli aktör İran. Ve bugün ülkenin siyasi gelişmelerinde, askeri gelişmelerinde doğrudan rol alıyor.
Peki hocam, hem Amerika Birleşik Devletleri hem İran Irak'ta örgüte karşı, DAEŞ'e karşı mücadele ediyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Şii milislerle aynı saflarda görünmesi gibi bir riski de oluşturuyor aslında. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında başlayan nükleer programa ilişkin bir uzlaşma süreci var. Bu süreçte de ilişkilerin bozulmaması gerekiyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin doğru bir yandan İran'la belli konularda işbirliği yaptığını görüyoruz. Bunların başında da bu terör örgütüyle mücadele meselesi geliyor. Ama bu işbirliğinin her alanda, her coğrafyada ve çok samimi bir şekilde olmadığına dair bir sürü gösterge var ortada. Örneğin Tikrit'in alınmasına bakacak olursanız Amerika Birleşik Devletleri ilk ayki operasyonunda kesinlikle ona dahil olmadı. Bir ay boyunca Tikrit'i bombaladılar. Uzun menzilli toplarla bombaladılar, havadan bombaladılar. Şii milisler saldırdı, alamadılar. Ve Amerikalılar hemen İran'la ABD arasındaki anlaşmanın akabinde hava desteği vermeyi kabul ettiler. Ve Amerikan hava desteği geldikten 3 gün sonra Tikrit düştü. Yani bu anlamda baktığınız zaman ambardaki meseleye örneğin Amerikalılar İran'ın dahil olmasını istemediler. Ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak sahasında Iraklı Kürtlerle çok daha yakın bir işbirliği olduğunu görüyoruz Şii milislere karşı. Çünkü Amerikalıların bu konuda öteden beri en azından 2007'nin sonlarından itibaren izledikleri bir politika var. Sünni Arapları yabancılaştırmamaya çalışıyorlar kendilerini. Nitekim Amerikan Senatosu'nda, kaldı ki bu bizim içimize de çok tepki yarattı ve tartıştık bunu da. Amerikan Senatosu'nda 2016 yılında Irak'ta bu terör örgütüyle mücadeleye verilecek destek konusu gündeme geldiğinde Iraklı Kürtlerle Sünni Araplara hükümetten ayrı bir destek verilmesi, ayrı bir bütçe ayrılması konusunda bir tartışma ortaya çıkmıştı. Bu Irak merkezi yönetiminde de Şiilerde de İran'da da müthiş bir infial uyandırdı. Sanki 3 ayrı ülke varmış gibi davranıyorsunuz diye. Aslında bu Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la birebir örtüşen politika izlemek istemediğine dair bir göstergeydi.
Hem Suriye hem Irak için bunları söylemek mümkün.
Irak'ta daha belirgin. Suriye'de ise şöyle söyleyeyim. Orada çok daha karmaşık bir tablo var. Bugün Suriye'nin kuzeyinde bir çatışma var. Vaktimiz olmadığı için muhtemelen giremeyiz ama orada bir yandan muhalifler kendi işlerinde savaşıyorlar. Bir yandan rejim güçleri muhaliflerle savaşıyor. Bir yandan da rejimle muhalifler arasında böyle bir yerlerde, ayrı yerlerde duran güçler birbirleriyle savaşıyor. Ama bakıyorsunuz
Amerika'nın... Kürtler DAEŞ'le savaşıyor.
Evet. Onlardan
bahsediyordum.
Hizbullah var yine. Tabii diğer güçler var. Ve burada Amerika Birleşik Devletleri'nin örneğin aynen Arap'ta YPG'nin örgütle çatıştığı yerlerde hava desteği verdiğini görüyorsunuz. 30 kilometre batısında aynı hedef aldığı, yani 30 kilometre dağıda hedef aldığı örgütü 30 kilometre batıda muhaliflerle savaşırken hedef almadığını görüyorsunuz. Ya da Esad'la savaşırken hedef almadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla ortada son derece enteresan bir durum söz konusu. Burada çok genellemeler yaparak bu genel bir takım verilerden yola çıkıp çok büyük sözler ve jeopolitik değerlendirmeler yapmak bence biraz yanlış. Çünkü herkesin çok ince hesapları var. Bu ince hesaplarda da herkes birbirinin ayağına bastığı için küçük küçük adımlar atmayı tercih ediyorlar tabii.
Peki hocam, tam da böyle hesaplar ve Orta Doğu politikası derken DAEŞ'e karşı olmak İran ve Suudi Arabistan'ı bir araya getirebilir mi? Ya da bölge analizlerinde giderek egemenlik kazanan mezhepler arası çatışma, Şii hakimiyeti ve Sünni çatışması giderek büyür mü, daha geniş bir alana yayılır mı?
İran'la Suudi Arabistan'ı bir araya getirmez. Şu anda Orta Doğu'nun en net, en gözlemlenebilir, en sıcak, devlet ve devlet dışı aktörlerin en yoğun biçimde karşı karşıya geldiği çatışma Suudi Arabistan'la İran arasındaki çatışma. Bunu biz bugün sadece Yemen'de görmüyoruz. Yemen'deki artık ne diyeyim, resmileşmiş hali belki. Ama biz bunu Arap Baharı'ndan sonra önce Bahreyn'de gördük. İran'ın desteklediği Şii muhalefete, Bahreyn Kralı'nın çağrısı üzerine Suudi Arabistan'ın askeri müdahalesiyle gördük. Sonra biz bunu Irak'ta gördük. Arap Baharı'ndan önce Irak'taki iç çatışma devam ederken de görüyorduk zaten. Bugün yine aynı şeyi görüyoruz. Suriye'de görüyoruz. Suudi Arabistan ve İran'ın desteklediği grupların birbirlerine karşı, yani bir tarafta Hizbullah'ın, bir tarafta rejim karşıtı muhaliflerin birbirlerine, yani ordunun, Suriye ordusunun bile olmadığı yerlerde savaştığı birçok cephe var veya alan var, öyle söyleyeyim. Yemen artık yani bunu netleşti. Suudi Arabistan askeri müdahale başlattı. Güya bitirdi. Fakat her gün vurmaya devam ediyor. Onlara da desteğin İran'dan gittiğini artık Sağır Sultan duymuş durumda. Evet. Dolayısıyla o kadar birbirleriyle mücadelenin içine düşmüş durumdalar ki herhangi bir şeyin onları bir araya getirmesi mümkün değil. İsrail bile getirmemişti. Öyle söyleyeyim yani. Hani, diğer yandan ikinci sorunuzda özellikle bu Orta Doğu'daki hani dengelerin nereye doğru gidebileceğiyle ilişkili. Şimdi tabii çatışma çok sıcakken çok genel geçer sonuçlara varabilmek çok mümkün değil. Ama işin en kötü yanı sanırım burada bu. Bir tarafın kesin galibiyetiyle sonuçlanan ya da sonuçlanacak çok kısa süre içerisinde bitecek bir çatışma döneminde değiliz maalesef. Ve tek bir coğrafi alanla da sınırlı kalmıyor. Yani yangın bir ülkede sınırlı kalsa taraflar tek bir masanın etrafında toplanıp o ülke toprakları içerisinde sorunun nasıl çözülebileceğine ilişkin çözüm arasa, belki hem yaşanan sivil kayıpları azalabilir, hem bu dalga daha az ülkeyi etkileyebilir, hem de çözümün süreci kolaylaşabilir. Fakat son 5 yıl içerisinde neredeyse Arap Yarımadası'nın tamamına yayılmış bir olgudan bahsediyoruz.
Evet. Aslında bir yorumu daha sormak istiyorum hocam. Buyurun. Bir analizi daha sormak istiyorum. Giderek Orta Doğu'da Sünni Arap devletlerinin geleneksel müttefikleri Amerika Birleşik Devletleri ile bağlarını azalttığı, bölgesel politikalarda azalttığına ilişkin bir yorum var. Bunu sorayım. Arkasından da isterseniz Amerika Birleşik Devletleri dışındaki diğer devletlerin, uluslararası koalisyonda yer alan devletlerin Suriye ve Irak konusunda yaklaşımından söz edelim.
Şimdi birinci sorunuza gelecek ya da analize gelecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri ile başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı Körfez Emirlikleri arasında öncelik farklılaşması olduğu açık. Ama bu önceliklerin farklılaşması birbirlerinden uzaklaştığı anlamına gelmez. İki nedenle: bir, uluslararası piyasaların çevrilebilmesi için Orta Doğu'da, yani Suudi Arabistan başta olmak üzere büyük petrol üreticilerinin bu petrolü makul fiyattan istikrarlı bir şekilde üretmesi ABD için elzem. Körfez ülkeleri açısından bakacak olursanız da Amerika Birleşik Devletleri'nden askeri koruma ve silah almazlarsa şu andaki çatışmaları nereye sürdürecekler? Yani ne Rusya'nın, yani bir yandan İran'da çatışıp bir yandan da Rusya'dan veya Çin'den silah alıp bu çatışmayı sürdürebilecek halleri olmadığı gibi, hani silah, donanım, eğitim, askeri tatbikat gibi unsurlar açısından baktığınız zaman da şu anda çok ayrı düşebileceklerini zannetmiyorum ben. Aralarında problemler, daha doğrusu öncelik farklılıklarından kaynaklanan problemler olması birbirleriyle ayrı yola girdikleri anlamına gelmiyor. Evet. İkinci sorunuzu tekrar alabilir miyim?
Amerika Birleşik Devletleri dışında uluslararası koalisyonda yer alan
devletler.
Suriye ve Irak'a
yaklaşık. Suriye ve Irak'a. Şimdi bunlar arasında da bir yekmesaklık yok. Başta Avrupa ülkelerinin kendi içerisinde bütüncül bir politikaları yok. İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın hem Irak'taki hem de Suriye'deki öncelikleri birbirinden farklı. Ancak şöyle bir gerçeklik de var. Hepsi ani bir değişikliğe hazır değiller. Ve o konuda daha ihtiyatlı davranıyorlar. Belki de Suriye'deki rejimin ayakta kalmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi bu oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Uluslararası Koalisyon'un diğer üyeleri Esad rejiminin devrilmesi konusunda kendilerine has bir takım tereddütler yaşıyorlar. Ve o nedenle de bu konuda çok hızlı, aceleci kararla davranmıyorlar.
Peki,
bu önemli bir faktör. Bir de Uluslararası Koalisyon'un dışında kalan diğer bölge ülkelerinde de uluslararası bir şey, yani Rusya ve Çin'i de unutmayalım. Çünkü onlar da bu çatışmanın bir tarafı.
Evet.
Yani nasıl ABD, İngiltere, Fransa muhaliflerin lehinde ya da Irak'ta hükümetin lehinde Almanya bir tarafsa, Rusya, Çin de karşı taraftalar.
Evet.
Bu anlamda baktığınız zaman hani bu bölge dışı güçlerin bölge üzerindeki hakimiyetlerinin ya da etkinliğinin sürmesi belki çatışmayı uzatan faktörlerinde başlayacağız.
Evet, geçtiğimiz günlerde Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu resmi sözcüsü Salim Ustak bir açıklama yaptı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni suçladı. Sorumlu tuttu, öyle söyleyeyim. Tampon bölge oluşturulmaması nedeniyle Birleşmiş Milletler'in Suriye ve Irak konusuna yaklaşımını sorarak bu programımızı kapatalım.
Peki, şöyle özetleyeyim hemen kısaca. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ve tabiatı itibariyle bu konularda karar alabilecek ya da aldığını uygulayabilecek bir durumda değil. Çok basit bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa tam bu bölge isteseler bile Rusya ve Çin bunu veto ederler ve uygulanamaz hale getirirler. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bu şekilde bir yanıt çıkmasını beklemek gerçekçi değil.
Evet, Salim Muslat aslında rejimin savaş uçaklarının işlediği katliamlardan direkt Birleşmiş Milletler sorumludur gibi bir açıklaması olmuştu.
Bir hava gücüyle bir koruma bölgesi, bir tampon bölgesi oluşturulmasını talep ediyorlar. Bu yüzden uçuş yasak bölge. Ama dediğim gibi uçuş yasak bölge kararları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla çıkar. Genel kurul kararıyla değil.
Evet.
Orada bunu veto edebilecek ülkeler olduğu sürece yani bu sadece bir söylemden ibaret oluyor. Onun ötesine geçmiyor. Ha, Birleşmiş Milletler'in dışında başka bir takım uluslararası örgütlerin örneğin NATO gibi, Arap Birliği gibi bu böyle bir karar alıp uygulama yeteneği olması ya da uygulamaya geçilmesi
yok galiba.
Yok. NATO'nun da hani böyle bir şeyi görev alanı dışında olması ve kendi içindeki
sıkıntılar yaşandı. Yani,
Balkanlarda da yaşandı. Bir de öncelik görmüyorlar bu noktada. Bu anlamda hani bu tür bir beklenti içine girmek çok gerçekçi görünmüyor. Ama şurası da bir gerçek. Rejimin uçakları hedef gözetmeksizin sivilleri öldürüp katliam yapmaya devam ediyor. Bunu da aklımızdan çıkarmamamız lazım.
Evet, insan hakları ihlalleri söz konusu. Siviller çok fazla sayıda can kaybına uğradılar. Evet hocam, son olarak isterseniz Rusya ve Çin konusunda değerlendirmeniz lazım.
Rusya savaşın başlangıçtan itibaren açık taraflarından bir tanesi. Ve bu noktada Esad rejimine verdiği destek açık. Gerek uluslararası destek, gerek karşı muhalefetin bastırılması, yani örgütlenmesi noktasında, gerek silah ve para yardımı konusunda. Çünkü burayı bir stratejik çıkış alanı olarak görüyor. Akdeniz'deki varlığını kaybetmek istemiyor. Orta Doğu'da 40 yıldır iyi ilişkilerde olduğu bir müttefikini kaybetmek istemiyor. Ve şöyle düşünüyor anladığım kadarıyla, ilk kaybedeceği müttefik geri kalanında da çözülmeye neden olur. O yüzden bu nedenle de bu işte direnç gösteriyor. Ama şurası bir gerçek. Evet, Rusya'nın bu konudaki tavrı net ama karşısında, yani Esad rejimine karşı olanların da Rusya kadar net olmadığını görüyoruz. Onların kafasında eğer ikircikli bir durum ortada olmasa belki çoktan Rusya'nın bu desteği boşa çıkarılabilirdi. Fakat orada bir fikir birliği yok. Dolayısıyla bu fikir birliğinin olmaması da bu iç çatışmanın, maalesef bölgeselleşmiş bu iç çatışmanın her geçen gün uzamasına neden oluyor.
Yani ülkesel olmaktan çıkmış, ulusal sınırlar içerisinde yaşanan bir kriz olmaktan çoktan çıktı.
Evet.
İki ülkedeki gelişmeler hem bölgeyi direkt etkiliyor hem de aslında dünyayı da etkiliyor. Çok teşekkür ediyorum hocam.
Ben teşekkür ederim.
Irak ve Suriye'deki gelişmeleri, bölgeye ve dünyaya etkilerini stüdyodaki konuğumuz Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Orta Doğu ve Afrika Merkezi Başkanı Doçent Doktor Serhat Erkmen'le değerlendirdik. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve teknik yapımda Ayhan Taşçı ile birlikte hepinize huzurlu bir hafta dilerim.
Huzur arayan topraklar.